Ayrım 16.
10 kadar süvari henüz karla kaplanmış bir tümseyin tepesini hız keserek açmışlardı. Tiz bir sıçrayışla birbirine sürtüyordu üzengiler. Başkanın kısrağı terle örtülü vücudunu gürültüyle sarsarak ürperdi. Yalnız şeytan bilir bu namussuzların geri dönüp dönmediklerini. Ukraynalı'nın neymiş göstereceğiz onlara. Yarına kadar bütün bu çekirgelerin temizlenmiş olması gerektiğini söyledi Batko. Kerestelere el atmadan gebertmeli bu şeytan torunları. Kalın ağaç gövdeleri arkasında gizlenip atlarını yavaşça sürerek sınıra yaklaştılar. Bir salva yırttı gecenin derin sessizliğini. Ay ışığının gümüş parıltılarla bezediği bir kayından bir kar topu yuvarlandı bir sincap gibi. Ağaçların arkasından kısa aralarla çekilen tetikler demet halinde kıvılcımlar fışkırttı. Duvarların ince sıvasını kazıp dağıttı kurşunlar. Pankratov'un getirmiş olduğu pencere camları hüzünlü bir çınlayışla paramparça uçuştu. Betonun üzerine yatmış olanlar sıçrayarak doğruldu. Ama o insafsız ateş böcekleri kafalarının üzerinde uçuşmaya koyulunca dehşete kapılıp betona yapıştılar yeniden. ''Nereye gidiyorsun?'' Yamalı kaputunun eteğinden yakalamıştı Pavel'i Dubova. ''Dışarıya, bırak beni. Yere uzan sersem. Aptal gibi kendini delik deşik ettirecek.'' Bir köşeye büzülen Korçak'ın rovelverindeki kurşun yuvalarını yokladı sinirli sinirli. Yanılmıyordu, hayır. Topu topu 5 tane kurşunu kalmıştı. Öğleyin Boyarka garında duran otoraydan Çukuray'la Akim indiler. Peronda bir mitralyoz vardı artık. Çocuklar için de 20 tüfek getirmişlerdi. Keskin ve kısa adımlarla sarsılarak iş yerine doğru yöneldiler. Fedor'un kaputu kar örtüsü üzerinde zigzaklar çizmekteydi. Denizci alışkanlıklarını kaybetmemişti henüz. Bir desturya güvertesi gibi oradan oraya sallanıyordu yürürken. Akim de hızlanmıştı onlara yetişebilmek için. Tokarov, tespit edilen süre içinde bitirebilecek misiniz yolu? Hemen yanıt vermedi ihtiyar. Sustu bir süre. Nihayet karara varıp, biliyorsun ki evlat dedi. İşe kendi açımızdan bakacak olursak bu kesinlikle olanaksız. Ama yolu bitirmemek de bir o kadar olanaksız. Böyle bir durumda ne olur? Ne olur evet. İki kişi, Patoşkin'le ben, tümüyle farkındayız ki çocukların çırpındığı şu köpek şartları içinde elimizdeki şu baştan aşağıya eksik malzemeyle bütün bunlara ekibin daralmış olduğunu da ekleyince zamanında bitiremeyeceğiz. Ama hepimizin bütün çocuklarla birlikte farkında olduğumuz bir şey daha var. O da bitmezlik edemeyeceğimiz. İşte bunun içindir ki sana toptan gebermezsek bitmiş olur demiştim. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Düşün biraz. 2 aydır tepinip duruyoruz bu kar ve çamur deryası içinde. 4. ekibin süresi dolmak üzere. Ama yalnız komsomolciler bir tek gün bile dinlemeden götürüyorlar işi. Gençlik sayesinde dayanabiliyorlar buna. Çocuklarımıza baktıkça inanır mısın kan oturuyor yüreğime. Paha biçilmez insanlar bunlar vallahi. Bellerin çıkardığı gürültü kesilmişti. Akim güçlükle tanıyabildi Pankratov'u. Ne kadar zayıflamıştı eski hamal. Soluk, çökmüş, pis bir yüz ve iyiden iyiye fırlamış elmacık kemikleri. Eli terli ve hareketliydi. Anlat bakalım bana azizim Pankratov. Motivalok da olup biteni. Laf aramızda çakacının silahını elinden almakla çizmeyi açtığını düşüncesinde değil misiniz? Utangaç bir gülümseyişe yanıt verdi hamal. Silahını elinden aldıysak kendi rızasıyla aldık yoldaş. Başlamadan önce unutmamak gerekir ki çekacı dediğin düşman değil, bizden biri. Anlattık kendisine açıkça derdimizi. Yavuklusu elinden alınmış gibi üzüldü üzülmesine ama elimden bir şeycikler gelmez arkadaş dedi. Kapılarla bu çerçeveleri almanıza izin veremem, hakkım yok. Yoldaş Dizerskis'in kesin emri var. Ulaşımdaki kamu mülkiyetinin yağmalanmasına izin vermeyin diye. Buradaki istasyon şefi deva bulmaz bir hırsız zaten. Eline geçeni bir daha görebilene aşk olsun. Ben de onun suyunu dalgalandırıyorum tabii ve bana korkunç diş biliyor. Bu durumda yapacak hiçbir şey yok. Sizi bıraksam hemen devrim mahkemesine ihbar eder beni fırsatı kaçırmadan. Bir tek çare var, silahımı elimden alın ve kaçın buradan. Malzemeyi kendiniz için yüklemediğinizi anladım ben. Zor kullanın bana karşı. Çukray'ın göz bebeklerinde pırıldayan gülümseyişten cesaret alarak hemen ekliyor Pankratov. Bütün bunları laf aramızda söyledim. Yoksa biz cezamızı çekmeye razıyız. Disipline hayır dediğimiz falan yok. Ne gerekliyse yapın bize. Ama Çekeci arkadaşı sıkıştırmayın. Çok mert adamdı. Bu iş tamamdır. Bir daha sözünü etmeyelim. Ama ileride buna benzer fantezi şeyler istemem. Bürokrasiye yasal parti tedbirleriyle önleyebilecek kadar güçlüyüz biz. Şimdi tepeden söz edin bana. Ne oluyor? Fedora her şey anlatıldı. Yol üzerindeki bir tepeyi yarmak için girişilmiş, çalışmaları gözden geçiriyordu Çukray. Birer filinta ve birer revolverle kuşanmış 7 kişi ortalığı gözlerken, gönüllü düzleme işçileri de iki büklüm ve omuzları çökmüş bir halde sert toprağı kazmaya uğraşıyorlardı. Fedor alçak bir sesle Akim'e düşüncelerini söylüyordu. Miting yapmak boşuna olur. Burada ikna edeceğimiz hiç kimse yok bizim. Hepsi gönülden inanmış zaten. Tokarov'un hakkı var. Paha biçilmez çocuklar bunlar. Bak işte çeliğe böyle su verilir. Gözleri hayranlıkla gezindi çalışanların üzerinde. Daha düne kadar yakın bir zamanda fesat hareketinin bastırıldığı gece bu çocukların elinde süngüler vardı. Şimdi ise gene bir tek özlemle canlanıp kazmaya sarılmıştılar. İlk bakışta oyuncak gibi görünüyordu raylar ama şantiyeye kadar uzandıkları gün bir ısı ve yaşam kaynağı olacaklardı. Patoşkin terbiyeli ama kesin bir tonla açılmakta olan gediğin bütün tepeyi 15 günden önce kat etmesine olanak olmadığını anlattı Çukra'ya. Fedor bunun üzerine büyük bir karar aldı. Derhal benim adıma bölgesel karargaha telefon edeceksiniz. Buzureski alayının bütün bu bölgeyi temizleme görevini yüklenmesi, yağmacı çetelerine hadlerini bildirmesi gerekiyor. Dinamit de atacaksınız tepeyi. Zırhlı treni göndersinler hemen. Sıkı yönetim ilan edilecek. Kurucular Tugay'ı ordunun bir parçası gibi sayılacaktır. Bir tabur yerine ve bu tabur altı bölüğe ayrılacak, her bölük belirli bir sektörde çalışmak üzere. Yılın ilk günü her şeyin bitmiş olması şart. Öte yandan bölge yürütme kurulu her ekibin en iyi işçisine Kızıl Ordu nişanı verilmesi yolunda Cumhuriyet Yürütme Kurulu nezdinde gerekli girişimde bulunacaktır. Oylama yapıldı. Pankratov, Dubava, Komutov, Ligatün, Korçagin, Okunov bölük başkanı seçildiler. Anton Nikiforovich Tokarov'de tabur şefi oldu. Akim ile Çukra'yı 20'ye yakın insan otoroya kadar uğurladı. Pavel'le tokalaşırken karla kaplı kauçuğa ilişti gözü Fedor'un. Bir çift çizme göndereceğim sana. Donma falan yok ya şimdilik. Ona benzer bir şey var galiba. Ayağım şişiyor çünkü. Ama sen bana asıl birkaç tane kurşun bırak. Güvenebileceğim 3 kurşunum kaldı topu topu. Reddedileceğini anlayınca bir hüzün çöktü gözlerine ve bu acıklı ifadesidir ki Çukra'yı düşüncesizce bir harekete sevk etti. Genç arkadaşının ta öteden beri can attığını bildiği Rovelver'i o güzelim silahı uzattı Pavel'e. Al bunu. Al işte yahu. Ne zamandır göz dikmiştin zaten. Ama dikkat et de bizimkileri devirme. Al şu kurşunları da. Değerli armağanı imrenerek seyrediyorlardı. Bir ses yükseldi. İstersen yepyeni bir çift çizme karşılığında değişirim silahı. Kürklü ceketimi de. Çapadan sana bırakırım Pavka. Kabul mü? Ne duruyorsun, kabul etsene be. Nasıl olsa yılbaşına kadar dayanmaz bu kauçuk. Pankratov'du bunları söyleyen. Bir yandan da zevkten ağzı bir karış açık duran Korçagin'in sırtına vuruyordu şakadan. Çukra ise bu arada otoraya atlamış, hediyesinin kullanma iznini yazmaktaydı. Çukra gider gitmez inatçı bir rekabet başlamıştı ekipler arasında. Birincilik kimde kalacak? Hangi ekip ötekilerden önce kalkacak ve hangisi ötekilerden daha çok iş görecek? Göreve karşı ölçüsüzce bir fedakarlık tutkusu, dostluk duygularını bile geçici olarak gölgelemişti. Bir Budyonu hepsi birliği geldi yardıma. Pavel bu birlikte hem eski komutanına hem de eski kısrağına kavuştu. Dinamit ikiye böldü tepeyi. Çukra'nın müdahalesi bütün idare mekanizmasını harekete getirmiş görünüyordu. Jarki, Raykom'u bir boşaltıp bütün oradakileri Boyarko'ya gönderdi. Bir de üniversiteler ekibinin yollanmasını sağladı aynı zamanda. İnşaat enstitüsünden 60 öğrenciydi bunlar. Ulaşım Müdürlüğü 4 yolcu vagonu ayırtmıştı yeni gelenler için. Tugay'ın ihaşesini kent yükleniyordu. Anna mektubunda şunları diyordu. Dimitri, kahraman kuruculara en hararetli selamlarımızı yolluyoruz. Gerçek birer kahramansınız sizler. Bütün cesaret, enerji ve başarı dileklerimiz sizinledir. Bu dilekleri gönderenler arasında Klavicek'in özel bir yeri var. Ne müthiş bir çocuk. Hiç kimseye emanet etmiyor ekmeğinizi. Bizzat pişiriyor. Allem etti, kallem etti. Sonunda has un buldu. Hamuru da tek başına karıyor. Dün kentin son odun yedekleri de tükendi. Ama güvenimiz tam. Akşamları arkadaşlar toplanıyoruz. Lagustin, Artyushin, Klaviçek bazen de Jarki oluyor. Öğrenimini ilerletmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ama çoğunlukla gevezelik ediyoruz. Ve muhabbetin belli başlı konusu da sizler oluyorsunuz. Kızlar, Tokarev'in kendilerini boyarkoya kabul etme işine müthiş öfkelenmiş durumda. Bütün yoksunluklara katlanabilecek kadar güçlü olduklarını ve bu konuda siz erkeklerden hiç de aşağı kalmayacaklarını iddia ediyorlar. Valya daha da olmazsa babasının giysisini giyip çaktırmadan geleceğini söylüyor. Dipnot 1. Sovyet Komünist Partisi'nin en küçük bölge komitesi. Raykomol, Komünist Gençlik Örgütü'nün ocak ya da bucak komitesi. Bunu yapacağına da inanırım. Kara gözlü arkadaşıma selamlarımı söyle. Anna. Bir gün önce bir kar fırtınası başlamıştı geceleyin. Kalın siyah bulutlarla dolmuştu gökyüzü. Elini uzatsan değecek kadar alçaktaydılar. Bacalarda ağlayıp ağaç gövdeleri arasında ıslık çalan rüzgar, alt üst olmuş ormanın içinde oradan oraya atılıyordu kar çevrintileriyle. Sonra da birdenbire hava açmış ve gökyüzünün masmavi berraklığında şahane bir güneş belirmişti. Parça parça temizlemek gerekiyordu yolu. İnsanlar derhal işe sarıldılar. Ve Pavel zayıflamış, gözleri çakmak çakmak, elindeki kazmayı olanca gücüyle kaldırıp indirirken bitkin bir lokomotifin çektiği bir yolcu treni boyarkaya yaklaşıyordu ağır ağır. Trenin makinisti istasyon şefine başvurmakta gecikmedi. Bize odun verin, yoksa burada kalacağız. Ya da depoya alın, henüz ateş sönmemişken. Katarı istasyona çekip yolculara gecikmeyi ve gerçek nedenlerini bildirdiler. Öfkeli çığlıklar ve inlemeler yükseldi tıklım tıklım dolu vakonlardan. Tokarev gelmişti. Ona anlattılar durumu. Size bedavadan kereste veremem dedi. Sizin için bunlar odun ama bizim için odun değil. Travers. Trende 600-700 kadar insan olduğunu söylüyordunuz değil mi? Kadınlar çocuklar kalsın trende. Ama eli iş tutan erkekler insinler ve bizim yolu açmamıza yardım etsinler. Benim diyeceğim bundan ibaret. Seçmesi sizden. Ya akşama kadar bizimle yolda ya da yılbaşına kadar soğuk vagonlarda. Şu gelenlere bakın çocuklar. Kadınlar da var aralarında. Tokarev Pavel'e yaklaşarak al sana 100 tane insan dedi. İşe koş hemen. Korçagin ödev dağıtımına girişmişti bile. Bu sırada kürk yakalı, astrakan şapkalı, ulaşım teknisyeni üniforması taşıyan yakışıklı bir adamın yanındaki pomponlarla süslü fok şapkalı genç kadına öfkeyle şikayette bulunduğunu duydu. Yo yo, bu kadarı da fazla doğrusu. Kar falan kürüyemem ben. Hiç kimse zorunlu kılamaz beni buna. Bir inşaat mühendisi olduğum için yapılan işleri kontrol etmemi rica etmiş olsalardı, bilgi ve yetkilerimden yararlanma fırsatını verirdim kendilerine. Ama böyle bel sallayıp kar küremek, yo yo, iktidarı kötüye kullanmak derler buna açıkçası. Ve ne sen ne de ben uymak zorunda değiliz. Ayrıca bu durumu ilk fırsatta bildireceğim gerekli makama. İhtiyar kara kuşu bir şekilde davranıyor. Tümüyle keyfi bir davranış bu. Evet, keyfi ve yasa dışı. Ulaşım müdürlüğüne verecektir hesabını. Yaklaştı Korçakin. Ötekiler gibi çalışmamak için herhangi bir nedeniniz var mı yurttaş? Siz kimsiniz ki bana bunu soruyorsunuz? Bir işçiyim. Size verilebilecek hiçbir yanıtım yok. Desyantiki 1. Çağırın bana. Kendisine şikayette bulunacağım. Şöyle bir baktı adama Korçagin. Öfkeyle karışık bir tiksinti okunuyordu mühendisin gözlerinde. Çalışmak istemiyorsanız serbestsiniz tabii. Ama bilin ki bizden vize almaksızın buradan gidemezsiniz. Naşoka'nın 2. Emri böyle. Ya siz hanım yurttaş, siz de mi reddediyorsunuz çalışmayı? Sesi boğuklaşıvermişti birden ve bir an büyük bir şaşkınlık içinde kala kaldı. Tonya Tumonova duruyordu karşısında. Kız da önüne dikilen bu çingene kılıklı oğlanın Korçagin olduğuna inanamamış gibiydi. Ama gerçek buydu işte. Şu önünde dikilen yüzü gözü çamur içinde pis paçavralara sarılmış, ayağında ayakkabıdan başka her şeye benzeyen acayip nevale, boynunda atkı yerine delik deşik bir örtü. Dipnot 1, onbaşı. Dipnot 2, kuruluş halindeki işlerin şefi, işletme, şantiye sorumlusu. Pavel'di. Evet, bu serseri. Yalnızca gözleri, ateşli gözleri, söndürülmez bir alevle parlıyordu gene eskiden olduğu gibi. Bu hayduda, bu yol kesene aşık olmuştu demek, daha bir süre önce. İnanılmaz şeydi bu. Nasıl değişmişti her şey? Henüz evlenmişti Tonya ve mühendis kocasıyla birlikte ulaşım örgütündeki görevlerine gidiyorlardı. Genç kızlık aşkıyla bu koşullar içinde karşılaşacağını aklından geçirmezdi. Şimdi bu oğlanın elini sıkmak gerektiğini düşündükçe büsbütün hayıflanıyordu Tonya. Vasili ne derdi? Korçagin'i bu kadar düşmüş görmek de hiç hoş değildi üstelik. Mühendis de pek hoş karşılamamıştı bu serseri kılıklı işçinin gözlerini bir türlü karısından ayırmamasını. Elindeki küreği öfkeyle fırlatarak karısına seslendi. Yürü Tonya, bu insan döküntüsüne bakmak bile bana tiksinti veriyor. Boğuk bir sesle kesip attı Pavel. Ben bir döküntüysem, sen de boynunu yanlışlıkla ipten kurtarmış pis bir burjuvasın. Şu küreğe yapışın yoldaş Tumanova ve sırada yerinizi alın. Bu şımarık öküz size örnek olmasın. Hiç de sevimlilik ifade etmeyen bir gülümseyiş dalgalanıyordu dudaklarında. Genç kadının kürklü çizmelerini işaret ederek, dostça bir öğüt size dedi. Buralarda oyalanmayın pek. Yağmacılar daha dün ziyaret ettiler bizi. Akşam iş dönüşünde trende en iyi yeri kapmak merakında olan Tonya'nın kocası hemen uzaklaştı. Tonya ise durup işçilerin geçmesini bekledi. En arkadaydı Pavel. Küreğe yaslanmış bitkin bir halde topallayarak yürüyordu. Merhaba Pavluşa. Doğrusunu istersen aklımdan bile geçirmezdim seni bu halde bulacağımı. Sovyet iktidarı sende çamur kazıcılığından başka bir yetenek göremedi demek. Bense senin çoktan komiser falan olduğunu sanıyordum. Gerçekten de hiç şansın yokmuş zavallı dostum. Şöyle bir tepeden tırnağa süzdü Pavel kızı. Ben de seni böyle süslü püslü küçük burjuva yaşamının pisliklerine gırtlağına kadar dalmış bulacağımı hiç ummazdım dedi. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Sonra Pavel kesip attı. Kabalığın olduğu gibi kalmış bakıyorum. Benim kabalığım izin verirseniz belirteyim yoldaş Tumanova. Sizin kibarlığınızdan çok daha tabidir. Yaşamama gelince katiyen üzülmeyin. Ben alabildiğine hoşnutum. Asıl sizin yaşamınız üzdü beni. Daha iyisine layık olduğunuzu sanırdım hep. 2 yıl önce çok daha iyiydin Tonya. Bir işçinin elini sıkmaktan utanç duymazdın hiç olmazsa. Ama şimdi naftalin kokuyorsun. Bununla da övünüyorsun anladığım kadarıyla. Bu durumda ben de açık olacağım. Sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Artem'in mektubu. Evleniyor ve kardeşinin her ne pahasına olursa olsun gönlünde bulunmasını istiyor. Kapıp götürmüştü bile rüzgar beyaz yaprağı ellerinden. Tam sırasıydı düğüne gitmenin öyle ya. Daha dün şu Pankratov ayısı ihalesindeki hamallar ekibiyle Korçagin'in yönettiği atölye ekibini geçmemiş gibi. Patoşkin kurucuların sessiz sebatına bakıp bakıp şakaklarını kaşıyor ve soruyordu kendi kendine. Hangi kalıptan çıkma insanlar bunlar? Hangi anlaşılmaz güç sürüklüyor bunları? Böyle gidecek olursa 8 gün sonra şantiyedeyiz. Peki sonuç? İstersen 100 yıl yaşa ve durmadan oku, gene de öğreneceğin çok şey kalıyor. İşte şu insanlar, inat ve bağlılıklarıyla bütün tahmin ve kuralları iflas ettirmekteler. Klaviç arıyor seni Korçagin. Ve hamurcu gülümseyerek nefis bir kürklü ceket çekip çıkarttı çantasından. Sana getirdim. Tahmin et bakalım nereden geldiğini. Sen de iyice avanak mısın be oğlum? Yoldaş Üstinoviç gönderdi bunu sana. Soğuktan kıkırdamayasın diye sersem. Yoldaş Onuşka armağan etmişti ona bu ceketi. O da aldı ve üstadın gözleri önünde bana teslim edip sana götürmemi söyledi. Gözünün önüne getirebiliyorsun tabii Onuşka'nın halini. Eğer istersen yoldaşınıza bir kaput gönderirim ben Rita. Ama Üstinoviç yoldaş gülümseyerek yo yo dedi. Ceketle daha rahat çalışılır. 20 Aralık. Kar fırtınaları patlıyor ardarda. Boyardakiler neredeyse ulaşmışlardı hedefe. Yeniden durmak zorunda kaldılar. Tümüyle buz tutmuş olan toprak kazılmıyor. Kalan 4 kilometre işin en güç parçası olacak. Bir tüfus salgınından söz ediliyor. 23 Aralık. Boyarka'da 7 tüfus vakası görüldü. Hastaları şimdi buraya getirdiler. İşlerinde Okuneven'de var. İstasyondayım. Harkov'dan bir tren geldi. Birkaç ceset indirdiler gara. Hastanedeler buz gibi. Ah bu pis fırtına. Ne zaman sona erecek bilmiyoruz ki. 24 Aralık. Orlik çetesi bir baskın daha yapmış istasyona. 2 saat sürmüş çatışma. Yağmacılar darmadağın çekilmiş ama Tokarov göğsünden yaralı. Klaviçek de ölümüne hançerlenmiş durumda. Muhafız nöbetçisiymiş o. Taburda 11 yaralı var. Pızareski haydutları Bulukolon kutoruna kadar kovalayıp imha etti. 25 Aralık. Tokarov kent hastanesinde sayıklamakta. Doktorlar söz verdiler ihtiyarı kurtaracaklarına. Ötekilerin yaşamı ise artık tehlikede değil. Partinin bölge yürütme komitesine bir telgraf geldi Boyarka'dan. Haydutların saldırısına yanıt olarak Sovyet iktidarı için atlı zırhlı tren komutanlığının da onayıyla bir miting düzenlenmiş olan biz yol kurucular ve Pruveski'nin kızıl süvarileri önümüze yığılan bütün engellere karşın öngörülen tarihte kentin odun gereksinmesini karşılayacağımızı bildiririz. Şevkimiz bir kat daha artmış olarak göreve devam ediyoruz. Yaşasın bizi bu emek cephesine gönderen Komünist Partisi. Miting Başkanı Korçagin, Sekreter Bersin. Kutsal şantiye hemen şuracıktaydı işte. Elini uzatsan dokunacak kadar yakındı. Ama umutsuzluk verici bir yavaşlıkla ilerliyordu iş. Tifus o paha biçilmez kolları onar onar alıp götürüyor, her gün biraz daha buduyordu kurucular tugayını. Bir sarhoş gibi sendelenerek istasyona yöneldi Pavel. Bacakları bükülüyordu artık. 5 sabahtır ateş bütün vücudunu kemirdiği halde nemli saman yatağını terk etmek gücünü bulmuştu kendinde.